Ayrım 3.
Sayfa 26. Salgado G. Eyewitnesses of Shakespeare. First Hand Accounts of Performances. 1590-1890. London 1975. Speight R. Shakespeare on the Stage. London 1973. Konunun özeti. Hamlet, yalın ve evrensel bir motiften, intikam motifinden giderek karmaşık ve çok yönlü bir duygu, düşünce ve davranış örgüsünde gelişir. Shakespeare'in çoğu oyununda olduğu gibi olaylar dizisinin ana çizgileri aldatıcı bir basitlik görünümü verir. Oyun başladığında kısa bir süre önce ölmüş olan Danimarka kralının, ölen kralın adı da Hamlet'tir, hayaleti Hamlet'e görünür ve kendisini kardeşinin öldürdüğünü, sonra da kraliçeyle evlendiğini söyler. Hamlet'ten intikam almasını ister. Hamlet, yeni kralın suçlu olup olmadığını, hayaletin doğruyu söyleyip söylemediğini, bu işi yapmasının doğru olup olmadığını, ne zaman yapması gerektiğini araştırırken kral durumu anlar ve karşı hazırlıklara girişir. Oyunun sonunda Hamlet ve kralla birlikte başkaları da ölür. Danimarka prensi Hamlet, babası Danimarka kralının ölümünden sonra derin bir üzüntüye, melankoliye kapılmıştır. Babasının kardeşi, şimdiki kral Claudius, tahta geçmiş ve kralın ölümü üzerinden daha 2 ay geçmeden Hamlet'in annesi Gertrude'la evlenmiştir. Babasının hayaleti, Hamlet'e görünerek kendisini öldürenin Claudius olduğunu söyler ve öcünü almasını ister. Eğer babayla oğlun doğal bağını unutmadıysan bunu onun yanına bırakmazsın. Hamlet amacını gizlemek için deli taklidi yapmaya karar verir. Kralın adamlarından Polonius, Hamlet'in kızı Ophelia'ya olan aşkına karşılık bulamadığı için çıldırdığına inanır. Hamlet bir türlü harekete geçemez ve zaman zaman hayaletin sözlerinden şüphe etmeye başlar. Gördüğüm hayalet bir şeytan olabilir. Şeytanın istediği biçime girme gücü olduğuna göre. Bu arada bir gezici tiyatro kumpanyası oyuncularından Kral Claudius'un önünde babasının ölümünü oynamalarını ister. Evet, oyunda bitiyor her şey. Kralın içini okumanın yolu oyundan geçiyor. Kralın oyun sırasında heyecanlanması ve aşırı etkilenmesi Hamlet'i onun suçlu olduğuna inandırır. Daha sonra Hamlet annesiyle konuşurken gizlice kendilerini dinleyen Polonius'u kral sanarak öldürür. Zavallı kendini bilmez meraklı budala, elveda. Seni ustanla karıştırdım. Senin de bahtın buymuş. Kral bu cinayeti gerekçe göstererek Hamlet'i İngiltere'ye gönderir. Onunla birlikte giden Rosencrantz ile Guildenstern'e de bir mektup verir. Bu mektupta İngiltere kralından Hamlet'i öldürmesi istenmektedir. Hamlet tuzağı öğrenir ve Danimarka'ya geri dönmeyi başarır. Bu arada Ophelia çıldırır ve bir nehirde boğularak ölür. Eğilen dallara çelenklerini asmak için tırmanırken kötü ruhlu bir dal kırılıvermiş. O da çiçekten andaçlarıyla birlikte gözyaşları içinde ağlayan dereye kapılmış. Ophelia'nın kardeşi Laertes, öğrenim gördüğü Paris'ten babasının cenazesi için gelir ve intikam almaya yemin eder. Kral da Laertes'i kışkırtır ve Hamlet ile Laertes arasında bir düello düzenlenir. Bu düelloda Laertes zehirli bir kılıç kullanacaktır. Kral Hamlet'in ölümünü sağlama bağlamak için bir kupa zehirli içki hazırlar. Düello sırasında Laertes Hamlet'i zehirli kılıçla yaralar. Kraliçe yanlışlıkla zehirli içkiyi içer ve ölür. Dövüşün kızıştığı bir anda zehirli kılıcı eline geçiren Hamlet ölmeden önce hem Laertes'i hem de Kral Claudius'u öldürür. Bu olaylardan sonra Norveç prensi Fortinbras Danimarka'ya gelir ve tahta geçerek ülkeye yeniden düzen ve dirlik getirmeyi üstlenir. Hamlet'in yakın arkadaşı ve sırdaşı Horatio ise geride kalanlara olan biteni anlatacak ve gerekli açıklamaları yapacaktır. Oyundaki kişiler. Hayalet. Önceki Danimarka kralı Hamlet'in hayaleti. Kral Claudius. Ölen kralın kardeşi. Şimdiki Danimarka kralı. Kraliçe Gertrude. Danimarka kraliçesi. Ölen kralın dul eşi. Şimdiki Kral Claudius'un karısı. Hamlet. Ölen kral Hamlet ve kraliçe Gertrude'un oğlu. Şimdiki kralın yeğeni. Polonius. kralın danışmanı. Laertes, Polonius'un oğlu. Ophelia, Polonius'un kızı. Reinaldo, Polonius'un hizmetkarı. Horatio, Prens Hamlet'in yakın arkadaşı. Saraylılar, Waldmund, Cornelius, Rosencrantz, Guildenstern, Osric, Lord, soylular, kralın adamları. Askerler, Francisco, Bernardo, Marcellus. İki haberci, gemici, iki soytarı, mezarcı ve arkadaşı, rahip, Fortinbras, Norveç prensi, yüzbaşı, Norveçli, İngiliz elçileri. Birinci oyuncu, kumpanyanın yöneticisi, oyun içinde oyunda kral rolünü oynuyor. İkinci oyuncu, kraliçe rolünü oynuyor. Üçüncü oyuncu, kralın yeğeni Lucianus rolünü oynuyor. Dördüncü oyuncu ön sözü konuşuyor. Lordlar, görevliler, oyuncular, muhafızlar, askerler, Laertes'in adamları, gemiciler. Kişi adlarının okunuşu. Bu oyunda yer alan kişi adlarının büyük bir bölümü İngilizce ve Türkçe yazılış ve okunuş açısından Türk okurunca fazla yadırganacak ayrılıklar göstermez. Bu tür adlarda yalnızca vurgunun hangi hecede olduğu vurgulu hecenin altı çizilerek belirtilmiştir. Yazılışı ve okunuşu arasında önemli ayrılıklar bulunan adlarda ise Türkçe okunuşlar yaklaşık olarak verilmiş ve vurgu yine belirtilmiştir. Yaklaşık okunuşlar verilirken hem Türkçenin gerekleri ve kendine özgü niteliği hem de bugünün İngilizcesiyle doğru okunuşlar göz önünde tutulmuştur. Kaynak: Helge Kökeritz, Shakespeare's Names, A Pronouncing Dictionary, New Haven, Yale, UP 1959. Kişiler: Hamlet, okunuşu aynı. C. Laudius, kral. Claudius. Gertrude, kraliçe. Gertrude. Polonius, Polonius. Laertes, Laertes. Ophelia, Ophelia. Reinaldo, okunuşu aynı. Horatio, Horatio. Waldmund, okunuşu aynı. Cornelius, Cornelius. Rosencrantz, Rosencrantz. Guildenstern, Guildenstern. Osric, Osric. Francisco, Francisco. Bernardo, aynı. Marcellus, Marcellus. Fortinbras, Fortinbras. Lucianus, Lucianus. Yorick, önceki kralın soytarısı, Yorick. Oyunda mezarcı mezardan bu soytarının kafatasını çıkarır. Hamlet. Birinci perde, birinci sahne. Danimarka'da Elsinore, Helsingør kenti. Kronberg Kalesi surları. İki nöbetçi. Bernardo ile Francisco. Bernardo. Kim var orada? Francisco. Dur, yaklaşma. Söyle, kimsin? Bernardo. Yaşasın kral. Francisco. Bernardo. Bernardo. Benim. Francisco. Tam saatinde geldin. Bernardo. Saat 12'yi vurdu. Hadi sen yatağına, Francisco. Francisco. Sağ ol beni kurtardığın için. Burası buz gibi ayaz. Üstelik hiç iyi değilim. Yüreğim katılıyor. Bernardo. Nöbetin sakin geçti mi? Francisco. Fare kıpırdamadı. Bernardo. Hadi iyi geceler. Horatio ile Marcellus'u görürsen söyle geç kalmasınlar. Bu saatte onlar da nöbetçi. Horatio ile Marcellus girer. Francisco. Galiba geliyorlar. Hey dur, kim var orada? Horatio. Bu toprağın dostları. Marcellus. Danimarka kralının sadık kulları. Francisco. Sizlere iyi geceler. Marcellus. Güle güle şerefli asker. Nöbeti kim aldı senden? Francisco. Bernardo aldı. İyi geceler. Çıkar. Marcellus. Hey Bernardo. Bernardo. Kim o? Horatio sen misin? Horatio. Yarı yarıya. Bernardo. Selam Horatio. Selam aziz Marcellus. Marcellus. Söylesene, o şey bu gece yine göründü mü? Bernardo. Ben bir şey görmedim. Marcellus. Horatio'ya göre biz hayal görmüşüz. Bu korkunç şeyi iki defa gördüğümüze inanmıyor. Bu yüzden getirdim onu. Bu gece o da beklesin bizimle. Hayalet yine ortaya çıkarsa gördüğümüzü o da görsün ve onunla konuşsun. Horatio, hadi canım, göreceksiniz, çıkmayacak ortaya. Bernardo, hele biraz otur bakalım. Kale gibi surlarla çevirdiğin kulakların iki gecedir anlattıklarımıza dayanıyor. Bırak da bu gece bir daha saldıralım. Horatio, öyle olsun. Oturalım da dinleyelim bakalım. Bernardo ne diyor bu konuda? Bernardo, daha dün gece Kuzey Kutbu'nun batısındaki şu yıldız yine gökte dolanıp gelmiş. Şimdi yandığı yeri ışıtıyordu. Marcellus'la ben de saat tam biri çalarken hayalet girer. Marcellus, şşş, dur, susun. Bakın işte geliyor yine. Bernardo, aynı ölen krala benziyor. Marcellus, Horatio sen okumuş adamsın. Hadi konuş onunla. Bernardo, krala benzemiyor mu? İyi bak Horatio. Horatio, hem de çok, korkudan, şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemiyorum. Bernardo, bak konuşalım istiyor. Marcellus, konuş onunla Horatio. Horatio, kimsin? Ne arıyorsun gecenin bu saatinde burada? Şimdi toprak altında yatan Majeste Danimarka kralının sağlığında yaptığı gibi savaş kılığında ne dolaşıyorsun burada? Tanrı adına emrediyorum sana, konuş. Marcellus, kızdı. Bernardo, bakın çekiliyor, gidiyor. Horatio, dur, konuş, konuş diyorum sana, konuş. Hayalet çıkar. Marcellus, konuşmuyor, gitti. Bernardo, ne oldu Horatio? Titriyorsun, rengin solmuş. Bizim kurduğumuz bir hayalden öte bir şey yok mu burada? Ha, sen ne diyorsun? Horatio, Tanrı bilir ya, gözlerimle görmesem inanmazdım. Marcellus, krala benzemiyor mu? Horatio, senin kendine benzediğin kadar. Gözü dönmüş Norveç kralıyla savaşırken bu zırh vardı kralın üzerinde. Bir ateşkes görüşmesinde savaş baltasını öfkeyle buzun üstüne indirdiğinde kaşlarını böyle çatmıştı. Acayip. Marcellus, işte daha önce de iki defa tam bu saatte bizim nöbetimizde aynı asker tavrıyla buraya geldi gitti. Horatio, bu işe aklım ermedi. Ama bana öyle geliyor ki büyük bir felaket dolaşıyor ülkemizin üstünde. Marcellus, pekala, o zaman otur bakalım. Şimdi sana bir sorum var. Sen biliyorsundur. Söylesene, her gece niye çektiriyorlar bu eziyeti bize? Hepimize göz kırpmadan böyle sıkı nöbet tutturmak niye? Her gün tunçtan dökülen bu toplar ne oluyor? Ne demeye dışarıdan bu kadar çok silah alıyoruz? Pazar gününü bile haftaya katıp bunca gemi işçisini zorla çalıştırmanın amacı ne? Gece gündüz demeden kanter içinde nereye koşturuyoruz? Ne var, ne oluyor bilen yok mu? Horatio, ben varım. En azından kulağıma geleni anlatayım. Biraz önce hayali bize görünen ölen kralımız, bildiğin gibi kendini onunla bir tutan, onu çekemeyen Norveç kralı Fortinbras tarafından kışkırtılmıştı. Yiğit kralımız bu yarı kürede bilinen adıyla Hamlet'te yaptıkları çarpışmada onu öldürmüştü. Yasa ve kurallara göre yapılan anlaşmayla Fortinbras canını vermekle kalmamış, ele geçirdiği tüm topraklar da çarpışmanın galibine kalmıştı. Tabii kralımız da eş büyüklükte bir toprak parçası koymuştu ortaya. Eğer Fortinbras üst gelseydi bu toprak ona kalacaktı. Gelelim bugüne. Ölen Norveç kralının deli dolu, kabına sığmaz oğlu Fortinbras, Norveç sınırında oradan buradan bir sürü gözü kara, başı bozuk toplamış. Boğaz tokluğuna peşine takmış hepsini. Ülkemize yürüyormuş. Babasının kaybettiği toprakları, bileğinin gücü, silahının zoruyla geri alacakmış. Bana sorarsan bizim hazırlıkların nedeni bu. Tuttuğumuz nöbetin kaynağı, ülkedeki telaş ve kargaşanın açıklaması bu işte. Bernardo, evet dediğin gibi başka şey olamaz. Ölümünden önce ve şimdi bu savaşların sorumlusu olan, krala o kadar benzeyen bu ürkütücü hayaletin, silahlarını kuşanıp nöbet saatinde burada neden dolaştığı şimdi anlaşılıyor. Horatio, zihnin gözüne kaçmış bir toz zerresi bu. Zihnin gözü bellek hafıza. Ulu palmiyeli Roma devletini düşün. Palmiyeli, palmiye zafer ve savaş simgesi. Yücelerden yüce Sezar'ın düşüşünden hemen önce mezarlar sahipsiz kalmış, ölülerse kefene bürünmüş, Roma sokaklarında çığlık çığlığa dolaşıyorlardı. Gökte yıldızlar alevden kuyruklar takmış geziyor, gökyüzünden çiğ yerine kan yağıyordu. Uğursuzluklar vardı güneşte. Neptün'ün imparatorluğu deniz. Neptün, Roma mitolojisinde denizler tanrısı. Etkileyen nemli yıldıza gelince, nemli yıldız ay. Gel git Medcezir olayında suları çekip bıraktığı için nemli. Önü kapanmış. Sanki kıyamete kadar solmuştu rengi. İşte şimdi yine o gün gibi yerle gök bir oldu. Memleketimize ve vatandaşlarımıza kader tanrıçaları üç kader tanrıçası insanın doğumunu, yaşamını ve ölümünü belirlerdi. Öncüleri gibi korkunç olayların işaretlerini gönderiyor. Yaklaşan uğursuzluğun ön sözünü gösteriyorlar. Hayalet girer. Durun durun şuraya bakın. İşte geliyor yine. Önüne çıkıyorum. İsterse çarpsın beni. Horatio kollarını açar. Dur ey hayal. Dilin varsa, sesin varsa konuş benimle. Seni rahatlatacak, beni bağışlatacak bir iyilik istiyorsan konuş benimle. Ülkenin kaderini görüyorsan eğer bize de söyle ki kaçınalım ondan. Ne olur konuş. Yoksa bir ömür boyu gasp ettiğin hazineler mi gömdün toprağın karnına? Dediklerine göre siz ruhlar ölümden sonra bu yüzden yürürmüşsünüz. Horoz öter. Konuş, dur gitme konuş. Durdur onu Marcellus. Marcellus, kargımla vurayım mı? Horatio, durmazsa vur. Barnardo, işte burada. Horatio, burada, burada. Marcellus, gitti. Hayalet çıkar. Şiddet gösterisine kalkışmamalıydık. Tıpkı hava gibi, yaralanmaz o da. Boşu boşuna kılıç savurmamız kötü bir pandomimdi yalnızca. Barnardo, horoz öttüğünde tam konuşmak üzereydi. Horatio, o anda birden irkildi. Korkulu haber almış suçlu gibiydi sanki. Horozu duydum. Sabah borusunu çalıyor. Güçlü ve keskin sesiyle güneş tanrısını uyandırıyordu. Dışarı uğramış ruhlar bu uyarıyı duydukları anda ister denizde olsunlar ister ateşte, karada ya da havada gerisin geri bölmelerine koşarlar. İşte biraz önce giden hayalet de bunu doğruluyor. Marcellus, horozun ötüşüyle yok oldu gitti. Dediklerine göre her yıl aynı dönemde kurtarıcımızın doğum günü kutlanırken bu şafak kuşu bütün gece ötermiş. Ve o sırada hiçbir ruh yerinden kımıldayamazmış. Geceler tekin olur, gezegenler çarpmazmış. Periler insana ilişmez, büyücülerin büyüsü kalmazmış. Öyle uğurlu, öyle kutsal bir vakit olurmuş bu. Horatio, ben de öyle işittim ve biraz inanırım da. Bakın, bakın sabah kızıl mantosuna bürünmüş, doğudaki şu yüksek tepenin çiğleri üstünde sekiyor. Bence nöbeti bırakalım ve bu gece gördüğümüzü genç Hamlet'e iletelim. Çünkü yemin ederim bizim karşımızda dilsiz duran bu ruh onunla konuşur. Siz ne dersiniz? Hamlet'e açalım bu konuyu değil mi? Hem sevgimizin gereği bu hem de ödevimiz. Marcellus, evet evet hemen gidelim. Hem bu sabah ben onu nerede bulacağımızı biliyorum. Tam amacımıza uygun yer. Çıkarlar. İkinci sahne. Danimarka Sarayı. Borazanlar. Danimarka Kralı Claudius, Kraliçe Gertrude, Hamlet, Polonius, Laertes, Lordlar, Voltemant, Cornelius Saraylılar. Kral. Aslında sevgili kardeşimiz Hamlet'in ölümü daha dün gibi anılarda. Bize düşen de yüreğimizde acısını her an duymaktır. Tüm krallığımızın alnı yasla kırışmalıdır. Ancak bu arada aklımız öylesine savaştı ki duayla, bilgece bir hüzünle düşünüyoruz Hamlet'i artık. Kendimizi de aklımızdan çıkarmadan. Bu nedenle önceki kardeşimizi, şimdiki kraliçemizi, savaşın eşiğinde olan devletimizin ortak hükümdarını kendimize eş seçerken hüzünlü bir sevinç içindeydik. Yaş dolu gözlerimizin içi gülüyordu. Cenazede şenlik, düğünde ağıtla. Sevinci bir kefeye koyduk, kederi ötekine. Bütün bunlar olup biterken sizlerin görüşünü de almayı ihmal etmedik. Her şey için teşekkürler. Şimdi söyleyeceklerimizi biliyorsunuz. Genç Fortinbras gücümüzü küçümseyerek ya da sevgili kardeşimizin ölümüyle devletimizin çözüldüğü, dağıldığı inancıyla bu durumdan çıkar sağlayabileceği hülyasına kapılmış ve küstahça bir mesaj göndermiş bize. Babasının kaybettiği yasal anlaşmalar sonucu kahraman kardeşimizin eline geçen toprakları geri istiyor. Gelelim bize ve bu toplantının nedenine. Genç Fortinbras'ın amcası olan Norveç kralına yazdık ve yapılan hazırlıkları durdurmasını istedik. Çünkü toplanan paralar, askere alınan insanlar ve destek güçleri hep onun halkından çıkıyor. Ancak Norveç kralı güçsüz ve yatalak. Yeğeni neyin peşinde koşuyor haberi yok. İşte şimdi siz Aziz Cornelius ve siz Voltemand şu mektupla yaşlı krala selamımızı götüreceksiniz. Burada belirtilen hususların dışına çıkmayacak, kişisel yetkinizi kullanıp kralla anlaşmaya girmeyeceksiniz. Güle güle, göreyim sizi, hemen yola düşün. Voltemand ve Cornelius, merak etmeyin, görev yerine gelecektir. Kral, bundan şüphemiz yok, kalbimiz sizinle, güle güle. Voltemand ile Cornelius çıkar. Evet, Laertes, sende ne haberler var? Bir isteğim olacak diyordun. Neymiş Laertes? Danimarka kralına söylenecek akla yakın hiçbir söz boşa gitmez. Senin isteyip de benim gönülden vermeyeceğim ne olabilir? İnsanın kafasıyla yüreği birbirine ne kadar yakın, eli nasıl ağzının hizmetindeyse Danimarka tahtı da babana o kadar yakındır. Söyle Laertes. Laertes, haşmetli lordum, Fransa'ya dönmeme izin ve lütfunuzu diliyorum. Gerçi Danimarka'ya kendi isteğimle gelmiştim. Taç giyme töreninizde bulunmak benim için ödevdi. Ama şimdi ödevim bitti ve doğrusunu isterseniz düşünce ve duygularım yine Fransa'ya yöneldi. Bundan ayrılmak için yüksek izninizi diliyorum. Kral, babandan izin aldın mı? Polonius ne diyor? Polonius, o kadar ısrar etti, beni öyle sıkıştırdı ki sayın lordum, sonunda izin koparmayı başardı. İster istemez olur demek zorunda kaldım. Ne olur, bırakın gitsin. Kral, gençliğinin tadını çıkar Laertes. Zaman senin, dilediğin gibi kullan onu. Erdemlerin sana yardımcı olsun. Sana gelince kuzenim ve oğlum Hamlet. Hamlet ötekilere duyurmadan, hısımdan yakınca, soydan uzakça. Kral, bakıyorum üzerindeki bulutlar dağılmamış daha. Hamlet, tam tersi lordum, güneşte fazla kaldım. Kraliçe, sevgili Hamlet, at üstünden şu karanlık geceyi, bırak gözlerin dostça baksın Danimarka'ya. Yere denik gözlerinle sonsuza dek toprakta arama soylu babanı. Biliyorsun olağandır bu, yaşayan her şey bir gün ölür, doğadan sonsuzluğa geçer. Hamlet, doğru efendim, olağan. Kraliçe, öyleyse sana niye olağanüstü görünüyor? Hamlet, görünüyor ne demek? Görünmüyor efendim. Gerçekten öyle. Yalnızca şu kara palto değil sevgili anne, benim iç yüzümü gösteren, ne de yaslı günlerin sıradan siyah giysileri, ne de elde olmayan sesli iç çekişler. Yok yok, ne de gözlerde dinmeyen ırmaklar, ne de yüzdeki perişan ifadeler, ya da acı belirten tavırlar, haller, pozlar. İşte bunlar görünür. Çünkü bu rolleri oynayabilir insan.